Ayrım 23. Paul Robson Otobiyografi, sayfa 240. Dünya yüzeyinin altıda birini kaplayan büyük bir ülke olan Sovyetler Birliği'ndeki halkların ve ırklarının deneyimleri, modern dünyayı yakalamak isteyen doğudaki diğer halklar için çok büyük, önemli bir değer olduğuna inanmaya başladım. Bugün Afrika ve Asya'da özgürlüklerini kazanan halkların çoğunda önde gelen liderler dahil birçok kişi Sovyetlerin ve Yeni Çin'in başarılarında birçok değer bulduklarını söylüyorlar. Örneğin Hindistan gibi bir ülkede sorunlarının muhtemel çözümü için şu veya bu şekliyle sosyalizmin göz önüne alınması gerektiği şeklinde yaygın bir görüş bulunmaktadır. Şunu hissedebiliyordum, dünya olaylarında Sovyetler Birliği'nin hızla büyüyen gücü sömürgecilikten kurtuluş hareketlerine yardımcı olan önemli bir faktördü. Çok yakın geçmişte tüm dünya Batı emperyalizminin özgür Mısır'dan Süveyş kanalını geri alma girişimine Sovyetler Birliği'nin nasıl etkili bir şekilde set çektiğini gördü. Bu olayda gerçek fazlasıyla onaylandı. Burada ise New York'taki Birleşmiş Milletler'de hepimiz çıkan her sorunda Sovyetler Birliği'nin ve diğer sosyalist ülkelerin dünyadaki tüm renkli derili insanlara destek verecek şekilde oy kullandıklarını biliyoruz. Bazıları bunun tamamıyla politik bir oyun olduğunu söylüyor. Peki ama Birleşik Devletler delegasyonu da aynı şekilde oy verip politik oyunlar oynasa bu dünyadaki tüm renkli derili insanlar için mükemmel bir şey olmaz mıydı? Bilinmesi gereken bir şey vardı ki Asya ve Afrika'da dünyadaki gelişmelerini gözlerini dört açarak izliyor ve hiçbir şeyi kaçırmıyordu. 30 Haziran 1953 tarihli etkili bir gazete olan West African Pilot'ta bir makalede yazıldığı gibi. Komünizm hakkında ABD ve İngiltere'de karşıt görüşlü olanların önümüze propaganda olarak sürdüklerinden başka bir şey bilmiyoruz. Ancak her geçen gün gördüklerimiz ve kazandığımız deneyimlerden tüm bu özgür dünya ve demir perde konuşmalarının sömürge halklarını aldatıp kandırmak için kullanılan bir kamuflaj olduğunu anlıyoruz. Bu politikaların temelinde yatanlara bizler hangi ideolojinin bize en uygun olduğunu seçme özgürlüğümüz olmadan bu güç politikasının içine çekilmeyi reddediyoruz. Bizler şu aşamada kesinlikle her ülkeyi bizim ulusal arzularımıza yönelik yararlı tavırları doğrultusunda değerlendireceğiz. Komünistlere müteşekkir olmak için birçok nedenimiz var. Sömürge ülkelerin kaderlerini gösterdikleri aktif ilgiden dolayı ve emperyalizmin kötülükleri konusunda devamlı uyarılarından dolayı komünistlere sonsuz teşekkür ederiz. Öyleyse her şey özgür ülke denilen diğer ülkelere kalıyor. Bizi yaşam kalitemiz ve insanlığımız konusunda komünistlerden daha fazla ilgilendikleri konusunda ikna etmeliler ve biz bu konuda kuru sözlerden çok yapılanlara inanırız. İncil, onları yaptıklarıyla tanıyacaksınız der ve bu söylemi rehber alan renkli derili insanlar yanlış yola sapmazlar. Washington'daki resmi yetkililer ve ülkemizdeki hakim beyaz grubun sözcüleri tarafından benim Sovyetler Birliği hakkındaki görüşlerim, bu ülkenin insanlarına yönelik sıcak dostluk duygularım ve onların bana sık sık ifade ettikleri dostça duygular oldukça kötü bir şekilde ortaya kondu. Benim bir çeşit uluslararası komplonun üyesi olduğum iddia edildi. Gerçek şu ki ben herhangi bir uluslararası komploya veya benzeri bir şeye asla karışmadım ve karışan herhangi birini de tanımıyorum. Eğer hükümet yetkilileri bu konuda ileri sürebilecekleri en ufak bir kanıta sahip olsalardı, beni hapishanelerine atabilmek için ellerinden geleni yaparlardı. Bunun için son dolarımıza kadar iddiaya girebilirim. Bu herkes tarafından, özellikle de zenciler tarafından açıkça bilinmelidir. Ancak ellerinde böyle bir kanıt bile yok çünkü bu iddia büyük bir yalan. Keyfi ve mahkemede iddia ettiğim gibi yasa dışı bir tavırla pasaportumu vermiyorlar. Bu davada ele alınan konuları anlatacağım ama burada pasaportumun verilmemesinin nedeni Dışişleri Bakanlığı'nın sivil özgürlüklere karşı olan küçümsemelerinden başka bir şey olmadığını söylemek istiyorum. 1946'da Kaliforniya'daki bir mahkeme celsesinde Komünist Parti'ye üye olmadığıma dair yemin ettim ama o zamandan beri bu konuda kanıt sunmayı veya ifade imzalamayı da hep reddetmişimdir. Bu reddedişte bir sır perdesi yoktu çünkü sürek avları arttıkça anayasal hakların önemli bir kısmının iptal edildiği bu dönemde bu tür taleplerle gelindiği ve ilgili olduğu açıkça ortaya çıktı. Hollywood onları olarak bilinen film senaryosu yazarları ve yönetmenleri herhangi bir araştırma komisyonu üyelerinin onların ilk düzeltmelerde sağladıkları özgür ifade ve vicdan özgürlüğü hakkını çiğnemesine karşı çıktılar. Sürdürdükleri bu mücadeleyi mahkemelerde kaybettiler ve hapse atıldılar. Bundan sonra yüksek mahkeme benzer davalarda daha liberal şekilde kararlar aldı ancak temel sorun hala çözülmedi. Birçoklarının yaptığı gibi ben de tüm Amerikalıların anayasal haklarını ihlal eden bir yasal komitenin veya bakanlık görevlilerinin herhangi bir isteğinin reddedilmesine kendi ilkelerim doğrultusunda karşı çıktım. Birçok durumda bilimsel sosyalizme olan inançlarımı sosyalist toplumun tüm insanlık için ileri ve daha yüksek bir yaşam standardı demek olduğunu, bu düşünceye kapten inancımı açıkça ifade ettim. Sosyalist bir toplum, kişisel kar için üretim üzerine kurulmuş sistemden ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki olarak çok daha üstündür. Tarih, sosyal değişimlerin oluşmasında entrika ve komplo gibi aptalca fikirlerle hiçbir ortak noktasının olmadığını göstermiştir. Toplumun gelişmesi, kabileden feodalizme, kapitalizmden sosyalizme, insanın daha iyi bir yaşam için arzuları ve gereksinimleri doğrultusunda oluşur. Bugün yüz milyonlarca insanın, dünya nüfusunun büyük bir kısmının sosyalist ülkelerde yaşadığını veya sosyalizme yöneldiğini görüyoruz. Asya ve Afrika'nın özgürlüğünü yeni kazanmış ulusları kendilerine en uygun bu ekonomik sistem üzerinde ciddi olarak düşünüyorlardı. Bu ulusların önde gelen liderlerinin çoğu, halklarının hedeflerine ulaşmada en iyi yolun sosyalist gelişmeden geçtiğini tartışıyorlardı. Görüşlerini kanıtlamak için de Sovyetler Birliği'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve diğer sosyalist ülkelerin kaydettikleri aşamalara işaret ediyorlardı. Aslında burada politik görüşlerimi tartışmak amacında değilim ve asla insanlık için hangi toplumun daha iyi olduğu şeklindeki bu büyük soru tartışma yoluyla çözülmemiştir. Pastanın lezzeti yiyerek anlaşılır. Bırakın birçok sosyal sistem barışçıl, bir arada yaşama koşullarında birbirlerini tanısınlar ve halk kendisi karar verebilsin. Başkalarının benim görüşlerime katılması için ısrar etmiyorum ve buna bağlı olarak kimsenin kendi görüşlerine tabi olmam için ısrarcı olmaya da hakkı yoktur. Bu adil mi? Bu konuda haksız mıyım? Yıllar boyu tanıştığım çok sayıda insan arasında düzen karşıtı ve radikal görüşlere sahip kişilerle arkadaş olmak için hiç tereddüt etmedim. Bu Amerikan tiyatrosundaki ilk yıllarımdan bu yana böyle olmuştur. Orada da geleneksel düzene karşı çıkan insanlarla tanıştım. Bugün Benjamin G. Davis benim samimi bir arkadaşımdır ve bunu söylemekten her zaman mutluluk duyarım. G. Davis uzun yıllar bu ülkede Komünist Parti'nin liderliğini yapmaktadır. Ben Davis'i uzun süredir tanıyorum. Atlanta'da genç bir avukatken iftiraya uğramış bir grup genç zenciyi cesurca savunup sonunda davayı kazandığında onu çok takdir etmiştim. Daha sonraları New York'ta şehir meclis üyesi iken halkımızın haklarını savunduğunda da onu takdir etmiştim. Tutukluluk yıllarında federal hapishanelerde Jim Crow sistemini kırmak için yasal bir mücadele başlattığında da yine takdir etmemem mümkün müdür? Böylesi büyük bir insana karşı nasıl dostça duygular hissetmezdim? Ben kesinlikle inanıyorum ki Davis ve arkadaşları haksız yere mahkum edildiler. Hakim Blake ve Hakim Douglas ısrarla karara muhalefet ettiler ve inanıyorum ki onların bu davadaki muhalefetlerini tarih de onaylayacaktır. 1896 yılı tarih sayfalarında yer alan Hakim Harlan'ın Plessy vs. Ferguson davasında tek başına muhalefet etmesinin ve 1954'te aynı düşüncede olan bir mahkeme tarafından dava tekrar açıldı. Davada ayrı ancak eşit doktrinin anayasaya aykırı olduğu ve Jim Crow okullarının bu nedenle gayrimeşru olduğu kararına varıldı. Şu bir gerçektir ki bugüne kadar bazı Smith-Ek davalarında iftiraya uğramış insanlar yüksek mahkeme tarafından suçsuz ilan edilmişlerdir. Federal mahkemeye devredilen bir davada hakim William H. Hastie'nin sivil özgürlüklerden yana ve yalan ithamlara karşı olan içten tavrı bir azınlık görüşüydü. O zamandan beri bu mahkemelerde ve Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ndeki verilen diğer kararlar sonucu Smith yasası kurbanları tamamıyla aklandılar. Bana yapılan asıl saldırı 1949'da Paris'te yapılan Dünya Barış Konferansı'ndaki sözlerim üzerine oldu. Bu konferansta söylediklerim öyle çarpıtıldı ve yanlış aktarıldı ki benim Amerikan vatandaşı ve karakterimin gerçek olmadığı üzerine çalıştılar. Paris'e İngiltere'den gittim. Hareketimden bir gece önce Londra Sömürge Halkları Koordinasyon Komitesi ile toplantıya katıldım. Güney Afrika Yerli Kongresi Başkanı Dr. Yemi Dadu da vardı. Bu toplantıda ve Paris'te söylediklerimin hepsini 12 Haziran 1956'da çağrıldığım Beyaz Saray Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi, daha doğrusu Amerikan Karşıtı Komite önündeki bir celsede sunduğum belgelerle kanıtladım. Bu, Paris'te olmayan ve benim orada ne söylediğimi bilmeyen birisinin komiteye çağrılıp ne söylemiş olabileceğim konusunda görüşleri alınmasından tam 7 yıl sonra oldu. Londra toplantısı ve konuştuklarımla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundum. Sömürge dünyasının çeşitli bölgelerinden gelmiş 2000 öğrenci vardı. Sadece 15 değil, 6 milyonla 700 milyon arası nüfusu bulunan ülkelerden gelmişlerdi. Paris konferansında savaş istemediklerini onların adına söylememi istediler. Ben de bunu söyledim. Benim Paris'teki konuşmamın hiçbir yerinde 15 milyon zenci bir şeyler yapacaktır diye bir bölüm yok. Ancak bugün kesinlikle açık olan bir şey vardır ki Amerika dışında 900 milyon diğer renkli derili insanların size Sovyetler Birliği ile savaşmayacaklarını söyledikleridir. Öyle değil mi? Hindistan'daki 400 milyon kişi ve diğer yerlerdeki milyonlarca kişi size kesinlikle renkli derili insanların hiç kimse için ölüme gitmeyeceklerini ve kendi özgürlükleri için öleceklerini söylemiş olmalarıdır. Biz 15 milyon insanla değil, yüzlerce milyon insanla ilgileniyoruz. Ancak beyler, laf arasında söylemeliyim ki bana herhangi bir halkın bir doğu ülkesi adına herhangi birisine karşı silahını eline alacağını düşünmek imkansız geliyor. Amerikalıların zencilerin kendilerini suistimal eden insanlar için savaşıp savaşmaları konusunu düşünmesi daha sağlıklı olacaktır. Olması gereken neydi? Birleşik Devletler hükümeti aşağıya Mississippi'ye inecek ve benim halkımı koruyacaktı. Olması gereken buydu. Irkçı Başkan Walter McCarran Göçmen Hareketi'nin iki yazarından birisiydi. Bundan ileride bahsedeceğim. Söylediklerimden hoşlanmadı ve beni susturmak için tokmağını masaya vurmaya başladı. Henüz sözümü bitirmemiştim ve devam ettim. Ben burada halkımın bu ülkede tam vatandaş olma hakları için mücadele ediyorum. Mississippi'de vatandaş değiller. Montgomery'de de gerçek vatandaş değiller. Ben bugün bunun için buradayım. Sizler halkının hakları için mücadele etmek isteyen her renkli derili insanı susturmak istiyorsunuz. Bu celseden sonra Washington'daki durumuma sempatik bir anlayış gösteren zenci basın tarafından yoğun olarak desteklendim ve övüldüm. Ülkedeki beyaz gazetelerde zenci yazarların bu konudaki görüşleri hakkında bir satır dahi çıkmadı. Oysa ismimi bir skandala katma fırsatını asla kaçırmazlardı. Savunmamla ilgili bazı zenci gazetelerden aldığım pasajları aktaracağım. Afro-Amerikan, Baltimore, 23 Haziran 1956. Bay Raps'ın doğruları söylüyor. O sadece bir kongre heyetinin karşısına çıkıp heyet üyelerine tüm ülkede insanların derisinin renginden dolayı yaratılan ayrımcılıkları, vatandaşlık haklarından yoksun bırakılmalarını ve farklılıklarla ilgili renkli derili insanların söylediklerini anlatıp, beyaz veya siyah Amerikalıların Birleşik Devletler'in diğer bölgelerinde söylediklerini Washington'da anlatıyor demektir. Biz Bay Raps'ına katılıyoruz. Komitenin üyeleri zamanlarını daha yararlı işlere harcayabilirler. Daha önce desteklemeye ve korumaya yemin ettikleri bu anayasaya sadece kendilerinin karşı çıkmalarını adet haline getirmiş, beyaz üstünlükçü ve manifesto imzacıları gibi Amerika karşılarını sorgulamasını gündeme getirmektir. Sun Reporter, San Francisco, 23 Haziran 1956. Bu sorun karşısında Raps'ın zencilerin birçoğu ile ilgilidir. O, Birleşik Devletler'de veya dünyada eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Beyazlar basit bir ifadeyle ondan nefret ediyorlar ve korkuyorlar. Çünkü o farklı, renkli derililerle ilişkilerinde Birleşik Devletler'in vicdanıdır. Yaşamlarını alın teriyle kazanan zenciler ve birkaç entelektüel onu aşırı derecede seviyorlar. O, farklı renkteki insanlar konularında onların hepsinin söylemek istediği şeyleri söylüyor ve onun söyleyiş tarzı dünya basınının ilgisini çekiyor. Charlottesville, Albemarle Tribune, Virginia, 22 Haziran 1956. Beyaz Saray Amerikan Karşıtı Çalışma Komitesi'nin fiyaskosu. Paul Raps'ın büyük bir sanatçı ve son derece sempatik bir insan. Kişisel başarıları, ırkına acılar çektiren yanlışlıkları görmesini engelleyemedi. Onun seyahat hakkını, istediği gibi şarkı söylemesini ve konuşmasını engellemek, onu kongre komitesinin boyunduruğuna sokmaya çalışmak ve küçük adamların ona eziyet etmesine izin vermek, dışarıda Amerikan prestijine onun en aşırı söylevlerinden daha fazla zarar vermektedir. Pittsburgh Courier, Pennsylvania, 7 Temmuz 1956. Onun zenci sorunu ile ilgili çalışmalarının Birleşik Devletler'e dışarıda sıkıntı yaratacağı konusunda büyük bir korku var. Amerika'nın zenci nüfusa layık gördüğü davranışlar dünya tarafından çok iyi biliniyor. Bu olaylara dış basın bazen Amerikan basınından daha fazla yer veriyor. Thiel davası, Otter Lucy davası ve diğerleri dünyaya mal olmuş durumdadır. Bu üzücü olaylar hakkında Raps'ın bugüne kadar konuşulmamış neyi söyleyebilir ki? Bu kısıtlamalar ancak onun yaşamının en önemli birkaç yılını çalmak anlamına gelir. California Voice, Oakland, 22 Haziran 1956. Robson, zincirlerini kırmış, özgür ve dürüst öfkeli başkaldırıcı temsil ediyor. O, bugün yüzyıllar önce garanti edilmiş hakları, kazanmak için yaklaşık yüzyıllardır oynanan bu yorucu ve usandırıcı satranç oyununun öfkeli ruhudur. Robson'ın haykırışı adalet, mutluluk ve özgürlük içindir. Gelecekte, uzakta bir zamanda değil, hemen şimdi burada, biz yaşarken elde etmeliyiz. Onun sesi ara sıra verilen sözleri bastırır ve kükrer. Hayır, şimdi. O, duyarlı, bir o kadar da eziyet çekmiş bir kişi. O, bir diğer kişi, 1 milyon zencinin yasal savunmalarında reddettikleri ikinci şahsiyet. Onun protestosu, zencilerin gerçeğe dayanan protestosudur. Robson, bir zencinin doğu ülkesi için savaşacağını sanmıyorum dediğinde bir o kadar doğruları söylemektedir. Bu gazetelerin hiçbiri sol çizgide değildir ve yaptığım alıntılardaki yorumlarında bazıları bunu çok açık ve net olarak ortaya koydu. Biz komünist değiliz diyorlardı. Afro-Amerikan komünist yolu da izlemiyoruz. Bay Robson'a yüklenen eylemlerin ve ifadelerin bazılarını onaylamıyoruz. Bu yeterince dürüst bir tavırdır. Zenci basın tarafından benim asıl durumuma gösterdikleri anlayıştan dolayı yürek dolusu teşekkürlerimi sunarken şunu da söylemek istiyorum. Benim halkımın gazeteleri, ülkemin genel gazetelerine kıyasla ne kadar demokratikti. Bu, Amerikan halkının büyük kısmında olmayan ama zenci halka özgü, ruhsal niteliklerine uygun bir örnektir. Onların ilgilendikleri özgürlük mücadelesinin yeri ana vatanlarıdır. Uluslararası barış isteyen Amerikalılar, ki ben büyük çoğunluğun istediğine inanıyorum, bizim şu eski şarkımızda halkımıza katılabilirler. Ben gidiyorum. Kılıcımı ve kalkanımı bırakarak nehir kenarına. Ben gidiyorum, artık savaşmayacağım. 1949'da Paris'te herhangi birinin eğer deli değilse Sovyetler Birliği ile savaşını, bir 3. Dünya Savaşı'nı düşünemeyeceğine inandım. Zaman bu inancımı sadece güçlendirdi. Dünyadaki renkli derili insanların çoğunluğu Endonezya'nın Bandung kentinde yapılan büyük konferanslarında kesinlikle barış istediklerini açıkça ortaya koydular. 1955 yılında barışı daha ileri götürmek için bir bildiri hazırladılar ve bu düşünce üzerinde birleştiler. Asya ve Afrika halkları için savaşın neden düşünülemez olduğu Bandung'da kabul edilen bildiride belirtilmiştir. Konferans, silahsızlanmanın ve nükleer ve termonükleer savaş silahlarının kullanımının, denenmesinin, üretiminin yasaklanmasının insanlığın ve medeniyetin topyekün imha, korku ve olasılıklarından kurtulması için bir zorunluluk olduğunu belirtilmiştir. Konferansta bir araya gelen Asya ve Afrika halklarından oluşan ulusların insanlık ve medeniyete karşı bu tür silahların yasaklanmasını ve silahsızlanmayı desteklediklerini bildirdiler. Bu sorun ile öncelikle ilgili uluslara ve dünya kamuoyuna başvurarak silahsızlanmanın ve yasaklamanın gündeme getirilmesini desteklediklerini ilan ettiler. Bunun görevleri olduğunu ortaya koymuşlardı. Bu tarihi toplantıya bir gözlemci olarak katılmak isterdim ama pasaportum verilmediği için sadece bir kutlama mesajı gönderdim. Bu mesaj daha sonraları Dışişleri Bakanlığı tarafından delil olarak kullanıldı ve seyahat özgürlüğümün kısıtlanması için bir neden olarak sunuldu. Bandung'a gönderdiğim mesajda Paris'teki konuşmamda olduğu gibi olabilecek bir savaşı önlemenin acil gerekliliği üzerinde durdum. Renkli derili insanların barışın oluşturulmasında doğrudan çıkarlarının olduğuna işaret ettim. Şöyle yazdım. Uluslararası barışın olabilmesi için görüşmeler ve karşılıklı saygı ilk sağlanacak unsurlardır. Asya ve Afrika ulusları tarafından oluşturulan bu örneği dünyanın diğer ulusları da takip ederse güç politikasına ve hidrojen bombası savaşı tehdidine karşı alternatif bir güç oluşturulabilir. Atom silahlarının sadece Asya halklarına karşı kullanıldığı çok iyi bilinen bir gerçek olduğundan böyle bir gelişmede Asya ve Afrika halklarının doğrudan çıkarları var demektir. Şu anda bile bu silahların Asya halklarına karşı bir kez daha kullanılması tehlikesi vardır. Tüm dünya halklarına kaçınılmaz olarak acı ve yok olmayı getiren böyle bir felaketi engellemek için konferansın kararlarına kesinlikle imzamı atarım. Dünyanın her köşesinde olumlu düşünen insanlar, dünya barışı için ve Asya-Afrika halklarına maksimum katkıda bulunmak için konferansın amaçlarını alkışlamalıdır. Doğu'nun renkli derili halklarının bu toplantısında Batı'nın renkli derili halklarının içinde bulunduğu konumla büyük benzerlik gösterdiğine de işaret ettim. Birleşik Devletler ve Karayip Adaları'nın zenci hakları için Bandung Konferansı'nın çok özel sorunları, ırkçılık ve sömürgeciliği ele almak amacıyla toplandığını duymak çok iyi bir haberdi. Hem de oldukça iyi. New York, Amsterdam önde gelen haftalık gazetelerimizden biridir. O dönemde zenci halkın karakteristik duygularını çok iyi yansıtıyordu. Amerikalı zenciler Bandung'daki gelişmelerle ilgilenmelidir. Biz bu mücadeleyi 300 yıldan fazla sürdürdük ve çıkacak sonuçta menfaatlerimiz vardır. Hiç kimse bizim gerçekten menfaatimiz olduğunun aksini düşünmemelidir. Yükselen dünyanın insanları ile bağlarımızı güçlendirmeli ve mümkün olan her yolu denemeliyiz. Bana gelince, eğer bir gün bana biri dünya sorunları ile ilgili desteklediğim görüşlerimi sorarsa, aşağıdaki Bandung Konferansı'nın 10 ilkesine işaret ederim. 1. Temel insan haklarına ve Birleşmiş Milletler prensiplerine ve amaçlarına saygı. 2. Tüm ülkelerin egemenlik ve bölgesel bütünlük haklarına saygı. 3. Irkların eşitliğini, büyük veya küçük tüm ulusların eşitliğini tanıma. 4. Başka ülkelerin iç işlerine karışma ve müdahaleden kaçınma. 5. Birleşmiş Milletler ilkelerine uygun olarak her ulusun kendi topraklarını tek başına veya kolektif işbirliği içinde savunma hakkına saygı. 6. Herhangi bir büyük gücün özel çıkarlarına hizmet için topyekün savunma mekanizmalarını kullanmaktan kaçınma. Herhangi bir ülkenin diğer ülkeler üzerinde baskı uygulamasından kaçınma. 7. Herhangi bir ülkenin bölgesel bütünlüğü veya politik bağımsızlığına karşı baskı tehdidi oluşturmaktan veya güç kullanmaktan sakınma. 8. Tüm uluslararası kavgaların Birleşmiş Milletler ilkelerine uygun olarak görüşmeler, uzlaşmalar, hakem kararı ve hukuk yoluyla çözülmesi ve aynı zamanda savaşta tarafların tercih edecekleri diğer barışçıl yöntemlerin kullanılması. 9. Karşılıklı çıkar ve işbirliğinin güçlendirilmesi. 10. Tüm ulusların hukuka ve uluslararası yükümlülüklere saygı. Bu ilkeleri tüm kalbimle destekliyorum. Görüşlerimi yansıtan duruşum bu düşünce bazındadır. 23. ayrımın sonu. Sayfa 251.